Hem yaşadım hem de yazdım. Mete Akyol, sayfa 52. Mevhibe İnönü CHP'ye kayıtlı mıydı? Mevhibe İnönü hangi partidendir? Uzun bir süredir kafamda çöreklenip duran bu sorunun yanıtını öğreneyim derken az kalsın İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü arasında 3. Dünya Savaşı çıkaracaktım. Allah'tan İsmet İnönü savaş meraklısı bir kişi değildir. Mevhibe İnönü ise en az eşi kadar yurtta sulh, cihanda sulhçudur da o nedenle çıkarmamışlardır aralarında 3. Dünya Savaşı'nı. Yoksa savaşın patlak vermesi için un da vardı, yağ da vardı, şeker de, hatta ateş de vardı. Sorumu önce Mevhibe İnönü'ye sordum. Siz bir siyasal partiye kayıtlı üye misiniz hanımefendi dedim. Mevhibe Hanım hiçbir siyasal kuruluşa üye olmadığını söyledi. Eşinizin genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne de mi üye değilsiniz yani hanımefendi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile kayıtlı üyesi olmadığını söyledi Mevhibe Hanım. Onun bu yanıtını aldım, İsmet İnönü'ye taşıdım. Mevhibe Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi değil mi Sayın Paşam dedim. İsmet İnönü, hadi canım sen de bile demedi. Hıh dedi, kesti attı. Bana inanmadığını anlamakta güçlükle çekmedim. Gecikmedim de. İsterseniz bir de kendisine sorun paşam dedim. Gerçekten partiye kayıtlı değilmiş hanımefendi. İkisinin tam ortasında oturuyordum. İsmet İnönü biraz eğildi. Ben kendimi biraz geri çektim ve Mevhibe Hanım'la yüz yüze gelebildi İnönü. Ne diyor Mete böyle dedi. Sen ona bizim partiye kayıtlı olmadığını söylemişsin sözüm ona. Yaşasın. Mevhibe İnönü benden yana çıktı. İsmet Paşa karşısında beni tuttu. Mete Bey'e söylediklerim doğrudur paşam dedi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıtlı üye değilimdir. İsmet İnönü'nün yüzündeki şakacı ifade bir anda kayboluverdi. Niye öyle söyledin peki diyerek sesini bir ton yükseltti. Gerçek sanabilir ve daha da fenası gerçek sanıp yazabilirdi. Mevhibe Hanım sakin sakin karşılık verdi. Çünkü partiye kayıtlı değilim de onun için öyle söyledim dedi. İsmet İnönü'nün yüzünde iki cümle önce kaybolan şakacı ifadenin yerine şimdi öfkeyle kızgınlık karışımı bir ifade geldi. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankaya ilçe merkezinin hem de bir numaralı üyesisindir dedi. Yüz ifadesini değiştirme sırası bu kez Mevhibe Hanım'a geldi. Paşam, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir merkezine kaydımı yaptırmadığımı, partinin üyesi olmadığımı çok iyi biliyorum dedi. Ve tartışmayı sürdürmek istemediğini belirten bir hareketle başını öte yana çevirdi. İsmet İnönü'nün balayında eşinin kendisine küstüğü bir damat gibi yerinden kalkıp Mevhibe Hanım'ın önünden geçerek onun yüzünün dönük olduğu yana gidişini her şeyi bugün olmuşçasına bir netlikle şimdi bile görüyorum. Eşiyle yeniden yüz yüze gelebildiğinde İsmet İnönü kaşlarını çatarak sordu. Yani şimdi sen benim söylediklerimin doğru olduğuna inanmıyor ve bana itimat etmiyor musun? Aynı sitemi Mevhibe Hanım da İsmet Paşa'ya yaptı. Siz de benim söylediklerimin doğru olduğuna inanmıyor musunuz paşam dedi. Tüm yaşamları boyunca örnek bir çift oluşturdukları Mısır'daki Sağır Sultan tarafından bile işitilen İnönüler o akşam yaşamlarında kim bilir belki de ilk kavgalarını yapacaklardı. Her cümlede giderek hararetlenen konuşmalarına bu noktada ara verdiler ve bu kez bana döndü İsmet Paşa. Yarın Çankaya ilçeye gideceksin ve üye kayıt defterini görmek istediğini söyleyeceksin dedi. Defterdeki bir numarada kayıtlı üyenin kim olduğuna bakacaksın ve tam emredersiniz paşam demeye hazırlanıyordum, ikinci emrini de verdi. Ondan sonra da bize gelirsin. Neticeyi senin ağzından duymak istiyorum. Paşanın emrini sabahın ilk saatlerinde yerine getirdim. Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya ilçe merkezine gittim ve İsmet Paşa'nın emirleri üzerine üye kayıt defterini inceleyeceğimi söyledim. Anında getirilen ve masada bir anda önümde açılan deftere bakar bakmaz İsmet Paşa yerden göğe kadar haklıymış. Birinci sırada Mevhibe İnönü'nün adı yazılıydı. Pembe Köşk'e akşam saatlerinde gidip paşanın beni beklediğini söylediğimde kapıyı açan görevli beni önce hanımefendinin görmek istediğini bildirdi. Konuk kabul odasına alındım. Mevhibe İnönü hemen geldi ve içten bir merakla araştırmamın sonucunu sordu. Adınızı üye kayıt defterinin ilk sırasında gördüm hanımefendi dedim. Mevhibe İnönü bir süre tek kelime söylemeden baktı yüzüme. Partiye gidip kayıt yaptırmadığından öylesine emindi ki düşünceleri bir süre sonra tane tane dökülüverdi dudaklarından. Yeni yeni usuller ihdas edilmiş olmalı dedi. Demek bir insanın haberi olmadan ve muvafakati alınmadan partiye üye kaydedilmesi mümkün olabiliyor artık. Biz çaylarımızı içerken İsmet Paşa girdi içeri. Okudun mu Mevhibe Hanım'ın adını partinin üye kayıt defterinde dedi. Sesinde inceden inceden bir alay kokuyordu. Okuduğumu söyledim. Demek ki iddia sürerek söylediğimiz sözlerin doğrulukları kabul edilmelidir dedi. İsmet İnönü bu cümlesini bana söyledi ama hanımım sen duy demek istedi. Hanımın daha bir ses çıkmadığını görünce de yüzündeki o şakacı ifadesini yeniden takındı ve o ifadesiyle ise bu kez takıldı Mevhibe Hanım'a. Söylediklerimi duydunuz değil mi dedi. Evet duydum paşam. İsmet İnönü biraz önce benden yansıma yaptırarak eşine söylediği o cümlesini zarif bir tebessümle zarflayarak şimdi doğrudan doğruya söyledi Mevhibe Hanım'a. Demek ki iddia sürerek söylediğimi sözlerin doğrulukları kabul edilmelidir, öyle değil mi? Mevhibe Hanım da tebessüm etti. Elbette, herkesin iddia sürerek söylediği sözlerin doğrulukları kabul edilmelidir paşam, dedi. İsmet Paşa kendi cümlesinde eşinin yaptığı ufak değişikliği fark etmedi ya da fark etti de fark etmezlikten geldi. Ya duymadı ya da duydu da duymazlıktan geldi. Dikkat! Talat Aydemir ihtilal yapıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde, yeryüzünün hiçbir tarihinde yaşanmamış bir olay, 22 Şubat 1962 gününün gecesi dünyanın Türkiye ülkesinde, Türkiye'nin Ankara kentinde yaşandı. İki daireli bir evde oturan iki komşudan biri o gece devlete karşı ayaklandı, ihtilal yapmaya kalkıştı. Aynı evin üst kattaki dairesinde oturan öteki komşu ise devleti arkasına aldı, ordunun önüne, alt kattaki komşusunun karşısına geçti. Bu ihtilali durdurmaya çalıştı. Aynı çatı altındaki bu iki dairede komşuluk yapanlardan biri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay idi. Öteki ise Kara Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir'di. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanları evvel zaman içinde Ankara'da Paşalar Mahallesi'nde otururlardı. Paşalar Mahallesi Milli Savunma Bakanlığı binasının yan kapısının karşısı ile Saraçoğlu Mahallesi'nin arasındaki Paşalar Sokak üzerinde bitişik nizamda yapılmış 15-20 evden oluşan bir çeşit askeri lojmanlar topluluğuydu. Paşalar Mahallesi'nin ikişer katlı evlerinden her birine ortak bir dış kapıdan giriliyor, birkaç basamak sonra alt kattaki daireye geliniyor, bir merdiven sonra ise üst kattaki daireye çıkılıyordu. Vagonları birbirine yapıştırılmış bir tren uzunluğu görünümündeki bu evlerin en baş sırada olanının üst katındaki daire, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay ve ailesine tahsis edilmişti. Alt katındaki daire ise Kara Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir ve ailesinin kullanımına verilmişti. İki komşunun bilek güreşi o gece sabaha doğru sonuçlandı ve bileği üstte kalan üst kattaki komşu arkadaşlarıyla birlikte zafer kutlaması yaparken, bileği bükülen alt kattaki komşu ise kendini 23 Şubat sabahının ilk ışıklarından saklamak istercesine telaşlı bir kaçışla evine geldi, yatağına girdi. Kapısının zilini çalışımdan tam 10 dakika önce gelmiş eve Albay Talat Aydemir. Gelir gelmez yatağa girdi ve uyudu dedi eşi, bütün gece uyumamış. Kapı yavaşça ve kibarca yüzüme kapatıldıktan sonra Asaf Uçar boynundaki fotoğraf makinelerine hırslı bir tokat attı. Şansa bak, dakika farkıyla kaçırdık diye pofladı. Demek ki şoför biraz daha hızlı sürebilseydi arabayı eve girmeden yakalayacaktık Aydemir Albay'ı. Asaf'a gazeteye dönmesini önerdim. Sen git, filmlerini yıka, fotoğraflarını bas dedim. Ben bu merdivenin başında oturup bekleyeceğim. Nasıl olsa günün bir saatinde uyanacak. Sabahın tam 6.30'undan öğleden sonranın tam 3.30'una değin Albay Talat Aydemir'in dairesinin kapısı önündeki merdivende oturdum. Sabah kahvaltısı sandviçlerimi orada yedim. Öğle yemeği sandviçlerimi orada yedim. Arkadaşlarımın termos içinde 3-4 kez getirdikleri çaylarımı orada içtim. Ve kapı önüne gelen, zili çalan ve kapı açıldıktan sonra da içeri alınan hemen her kişinin arkasından bir de ben çaldım zili. Ve kapıyı açan kimi zaman eşi Şadan Aydemir'e, kimi zaman kızı Tülin Aydemir'e toplam olarak galiba 20 kez albayımın acaba uyanıp uyanmadığını sordum. Tümü sivil giysileriyle gelen bu silah arkadaşlarının öğleden sonra saat 3.30'da gelininin arkasından zili çaldığımda bu kez beklenmedik bir olay oldu. Gömleğinin üstüne üçgen yakalı, kolsuz bir kazak giymiş olan, ortadan kısa boylu, sarışın ve uykusuzluktan gözlerinin çevresi şiş ve kırmızı kırmızı olmuş bir kişi hırsla geldi. Bana kapıyı açan Şadan Aydemir'i yana itti ve bir eliyle kapının kenarlarını tutarak bir eliyle de burnunun ucunda havada aceleci daireler çizerek bağırdı. Sabahtan beri bin kere kapıyı çalıp ne rahatsız ediyorsun bizi dedi. Seni içeri almak isteseydik birinci seferinde alırdık. Kimseyle görüşmeyeceğim, kimseyi içeri almayacağım, tamam mı? Bir askere askerce bir gösteri yapmanın tam yeriydi, tam sırasıydı. O hakkımı ve tabii bu kafamı kullandım. Şu andan sonra zaten davet etseniz de girmem içeri dedim. Ben burada sabahtan beri bir ihtilal komutanıyla röportaj yapabilmek için bekliyordum. Fakat şu anda karşımda gözü yaşlı bir baba var. Benimle de onunla konuşmaya ne vaktim var ne niyetim var. Elindeki iki papazına kare süsü vererek önündeki tüm varlığını masanın ortasına süren bir poker blöflüsü ciddiyetiyle bunları söyledikten sonra sırtımı döndüm ve tam merdivenin ilk basamağına indim ki kelepçe kuvvetiyle bir el sarıldı bileğime. Albay Talat Aydemir sıkıca tuttuğu bileğimi yukarı doğru çekti. Gel içeri dedi. İstediğin her şeyi sorabilirsin bana. Ben de her şeyin doğrusunu anlatacağım sana. Tek tek tümünün içeri girişlerine tanık olduğum arkadaşları yemek masasının çevresinde ya da küçücük salonun orasında burasında oturuyorlardı. Talat Aydemir bir koltuğu işaret etti, benim oraya oturmamı istedi. Kendi de yanımdaki koltuğa oturdu. Bu not defterine ne sığar ki dedi, yok mu daha başka kağıdın? Benim üstümde yoktu, onun da evinde yoktu. Emir verirseniz gazeteye bir telefon edeyim, hemen bir paket kağıt getirteyim albayım dedim. Ve telefonu elime alır almaz telefonun işlemediğini fark ettim. Biraz öncesine kadar çalışıyordu dedi. Yeni kestiler galiba. Sonra gözleri birden pencerenin dışına takıldı. Ayakları demir kıskaçlı bir er, evin önündeki telefon direğinin en üst bölümüne çıkmış, büyük boy bahçe makasına benzer bir makasla direkten uzayıp giden telefon tellerini kesiyordu. Aydemir şiş ve kıpkırmızı gözleriyle fotoğrafının çekilmesini istemediği için kullanmama izin vermediği fotoğraf makinemi sehpanın üzerinden aldı, eliyle bana getirdi. Çek şunun bir resmini dedi. Çek ve hemen yarınki gazeteye bas. Evinin bütün telefonlarını işte böyle kestiler diye de altına yaz. Direğin tepesindeki erin fotoğrafını pencerenin içinden çektikten sonra hemen gitmek istedim. Ben şimdi bu filmi gazeteye bırakayım, arkadaşlar hemen yıkasınlar, bassınlar ve bir an önce İstanbul'a yetiştirebilsinler sayın albayım dedim. Hem gitmişken bol bol kağıt da alırım gazeteden. Bir taksiye atladım, gazeteye geldim, filmi Asaf'a verdim, kalınca bir tutam kağıt aldım ve o kağıtların yerine ince kağıt alsan daha iyi edersin. Tanıdık bir sesti bu. ''Aa, genel yayın yönetmenimiz Abdi İpekçi de gelmiş meğer.'' ''Hoş geldiniz Abdi Bey.'' dedim. ''İnanın görmedim sizi.'' Abdi Bey gülmeye başladı. ''Sadece beni değil, hiçbir şeyi görecek halin yok galiba.'' dedi. ''Pantolonunun fermuarını çekiver istersen.'' Bir paket pelür kağıt, bir kutu karbon kağıt ve bir de daktilomu aldıktan sonra soluğu da Albay Talat Aydemir'in evinde aldım. Sadece 20 saat kadar önce başlattığı ve başarısızlıkla sonuçlanan ihtilal girişiminin yıllar öncesine uzanan öyküsünü anlatmaya başladı Aydemir. Onun tüm anlattıklarını 7 kopya taktığım daktilomla kaydediyordum. Bir ara onun ağzından adımı soyadımı duydum. Bana galiba bir şey söyleyecek diye geçirdim içimden ve yazmayı bıraktım, durdum, yüzüne baktım. ''Niçin durdun?'' diye sordu Aydemir. ''Bana bir şey söyleyeceksiniz galiba albayım.'' dedim. Adımı duyunca yazmayı o nedenle durdurdum. Anlatacaklarını aynen yazmamı sürdürmemi istedi. Bir gece önce, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece garip bir rüya gördüm. Rüyamda üniformalı iki hava harp okulu öğrencisinin ortasındaydım. Benim üstümde ise pijamalarım vardı. Hava harp okulu öğrencilerinin ellerinde birer sitem vardı. Beni tevkif etmişlerdi ve şimdi de aralarını almışlar bir yere götürüyorlardı. Sıkıntı içinde uyandım ve hayırdır inşallah dedim. O günün bu rüyamın etkisi altında sıkıntılı geçti. Akşam saat 8 dolaylarında Milliyet gazetesinden Mete Akyol telefon etti. Albayım tevkif edildiğiniz haberleri dolaşıyor. Kusura bakmayın doğru olup olmadığını araştırmak için evinize telefon etmek zorunda kaldım dedi. Bu telefon haberiyle bir gece önceki rüyamı birleştirdim ve bir şeyler dönüyor ortada, bu kadar da tesadüf olmaz dedim kendi kendime ve o an karar verdim. Pijamalarımı aldım ve hava harp okuluna çıktım. O gece ve onu izleyen geceler harp okulunda yattım. 19 Şubat akşamı benim de gözlerimde canlandı. Bizim gazetenin yazı işleri müdürlerinden ve yazarlarından Ömer Sami Coşar, Harp Akademisi'nde hocalık da yapardı. Bu nedenle birçok kurmay subayla hoca-öğrenci yakınlığı içindeydi. Darbe söylentilerinin olduğu günlerde kapağı Ankara'ya atar. Harp Akademisi'ndeki eski öğrencilerini arar, onlarla bir yandan hasret giderir, bir yandan da onlardan cihet-i askeriyenin havasını alırdı. 19 Şubat 1962 akşamı bizim Ankara bürosuna geldiğinde beni bir kenara çekti. Ne yap yap, harp okulu komutanı Albay Talat Aydemir'in evinin telefonunu bul dedi. 3 yere sordum, 5 yere başvurdum, sonunda istenen telefon numarasını buldum. Şimdi o numarayı çevir ve Ömer Sami Coşar abimizin dediğini yaptım. O numarayı çevirdim ve telefonda çalma sesini duyunca ahizeyi kendisine uzattım. tamam abi çalıyor dedim. Buyur. Ömer Sami coşar kendisini uzattım. Ahize'ye bakmadı bile. Telefon açınca sor. Tevkif edildiğiniz haberi geldi. Doğru mu diye sor dedi. Telefon her an patlamaya hazır bir bomba gibi elimde kaldı. Adam kendi çıkarsa karşıma ne yapayım Ömer abi dedim. Evinde telefonu açan adama tevkif edilmişsiniz doğru mu diye nasıl sorarım abi? Tam o sırada telefon açıldı ve karşıdan gür bir ses geldi. Alo, kimsiniz? Sayın Komutan, Sayın Albay Talat Aydemir'le görüşmek istemiştim efendim. Aynı ses karşıdan yine gürledi. Kimsin? Sen kimsin? Efendim, burası Milliyet Gazetesi. Ben Mete Akyol. Evet, ne istiyorsun? Sayın Albayım'la mı konuşuyorum? Evet, benim. Ne istiyorsun? Sayın Albayım, kusura bakmayın. Tevkif edildiğinize dair haberler dolaşıyor da doğru mu acaba diye öğrenmek için rahatsız edeyim dedim. Fakat siz şu anda evinizde olduğunuza göre... Kusura bakmayın, tabii ki doğru değilmiş bu haberler Sayın Albayım. Karşıdaki ses bu kez daha bir başka gürledi. Her kim çıkarıyorsa bu haberleri söyle ona. Benim yumruğumun başını bile tevkif edemezler, anlaşıldı mı? Anlaşıldı dememe bile fırsatım olmadı. Elimdeki telefondan kocaman bir çat sesi duyuldu. Tüm heyecanımı ve öfkemi Ömer Sami Coşar'a patlattım. Yahu Ömer abi dedim, akşam akşam bir de küfür işittirdin bana. Ne dedi? Aklıma bir şey geldi. Birden gülmeye başladım. Bana değil ki, aslında sana küfretti dedim. Aynen şöyle dedi. Tevkif edildiğim haberini kim çıkarmışsa söyle ona, benim yumruğumun başını bile tevkif edemezler dedi. Haber senden çıktığına göre küfür de sana gelmiş oldu. Ömer Sami Coşar da gülmeye başladı. Madem öyle demiş, bu durumda küfür bana da gelmez dedi. Haberi ben çıkarmadım ki, bana söyleyen düşünsün, küfür ona gitti demek ki. Evinde Talat Aydemir'in anlattıklarını yazarken bir ara doğruldum, belimi tuttum. Yoruldun değil mi dedi. Sizin yüzünüzden tüm gece uyumadım, sabahtan akşama kadar da kapınızın önünde beton merdivende oturdum diyemezdim ya. Gürcü gelini gibi mırın kırın ettim, bir şey diyormuş gibi yaparak hiçbir şey demedim. Kaç sayfa oldu diye sordu Aydemir. Daktilonun üstündeki kağıdın sağ üst köşesine baktım, tam 33 sayfa olmuş albayım dedim. Eliyle dizime vurdu. Bu akşamlık bu kadar yetsin dedi. Yarın devam ederiz. Ertesi gün saat 16'da gidecektim Aydemir'in evine. Saat 13'te gazeteye telefon etmiş, beni evinde çok acele beklediğini söylemiş. Kağıtları ve daktilomu yeniden yüklendim. Bir gün önceki randevu saatinden 2,5 saat önce gittim evine. Bırak daktiloyu, kağıtları dedi Aydemir. Başka şey konuşacağız. Onun için çok acele rahatsız ettim seni. Estağfurullah Sayın Albayım, rica ederim, buyurun. Eliyle tavanı işaret etti. Üst kattaki tutturmuş ille de evden çıksın diyormuş dedi. Üst katta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın oturduğunu biliyorum. Ağzımı kapadım, kulaklarımı açtım. 48 saat süre tanıdılar bana. Bu süre içinde evi boşaltmam gerekiyor. Arkadaşlar sabahtan beri tüm Ankara'da benim için kiralık ev arıyorlardı. Biraz önce geldiler, güzel bir ev bulmuşlar. Gençlik Caddesi'nde. Apartman sizinmiş. Ablanla konuşmuşlar. Fakat 850 lira kira istemiş. Senden ricam, ablanla bir konuşuver, şunu 800 liraya indirsin. Bu sabahtan beri artık emekliyiz ya. Bundan sonra ömrümüz Sıhhiye Orduevi ile evimiz arasında geçecek demektir. Aradaki o 50 lira fark zaten dolmuş parası olarak gidecek. Aydemir'in sadece 48 saati vardı bekleyecek. Sizin ise sayfayı çevirmeniz yeterli olacak ablamın yanıtını öğrenebilmeniz için. Talat Aydemir'e İsmet İnönü'den babalık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece 6 okuna değil, ilk 2 genel başkanına da aşık olan rahmetli babam, Talat Aydemir'e ev kiralayan ablamı da, bu konuda aracılık eden beni de evlatlıktan aforoz etmedi ama ikimize de uzun süre kırık kaldı. İsmet Paşa'ya karşı ayaklanan bir kişiye kala kala bizim aile mi kaldı kucak açacak, ev kiralayacak diye sitem etti bize. Talat Aydemir sadece kiracımız olmakla kalmadı, benim ayrıca dostum da oldu. Bir akşam eve dönerken halini hatırını sormak için evine uğramıştım. İsmet İnönü'nün komşu sayfamızdaki fotoğrafını gördü elimde. Tam da İsmet İnönü tükenmiştir başlıklı bir demeç hazırlıyordum dedi. Şu fotoğrafı bana versene. Fotoğrafı vermem, şöyle dursun, daha fazla seyrettirmedim bile. Şimdi hatırlamak bile istemediğim sözler söyledi İsmet İnönü hakkında da. Ona inananlar, onu sevenler içinde. Aramızda giderek kalınlaşan ve yükselen bir duvarın taşları oldular bu sözler. Dostluğumuzun ilk günlerinin sıcaklığı da giderek soğudu, kayboldu. Talat Aydemir dostluklarını çabuk kurar, çabuk yıkardı. O nedenle çok yeni dostu vardı. Hemen hiç eski dostu yoktu. Hayatta varlığına dayanamadığı tek kişi ise İsmet İnönü'ydi. Sahi Talat Aydemir niçin sevmezdi İsmet İnönü'yü? Nedeni o kadar basittir ki. Çünkü İsmet İnönü onu sevmezdi de ondan. Peki İsmet İnönü niçin sevmezdi Talat Aydemir'i? Onun da nedeni basittir. Çünkü Talat Aydemir demokrasiye son vermek, onu başaramasa bile en azından demokrasiye zarar vermek için hazırlık yapıyordu da ondan. İsmet İnönü'nün zekasının nedenli keskin olduğunu anlamak için kafasında 9 tilki dolaşır, 9'un kuyruğu da birbirine değmez derler ya, aslında eksiktir o söz. İsmet İnönü ayrıca karşısındaki kişinin kafasında dolaşan tilkileri de izler. Gerektiğinde o tilkilerin tümünün kuyruklarını birbirine sıkı sıkı düğümlerdi de. 1962 yılının 31 Ocak akşamı Özel Kalem Müdürü Necdet Calp aracılığıyla Kara Harp Okulu Komutanlığı'na yarın saat 12.30'da Harp Okulu'nu ziyaret edeceğini ve öğrencilerle öğle yemeği yiyeceğini bildirdiğinde İsmet İnönü gerçekte ihtilal hazırlığı yaptığını bildiği Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir'in kafasına dolaşan tilkileri kuyruklarından yakalamayı planlıyordu. Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir, Şubat'ın birinci günü Başbakan İsmet İnönü'yü Harp Okulu'nun girişinde karşıladı. Bir protokol genel müdürüne hocalık yapabilecek denli protokol konusunda uzman olan Başbakan İnönü, Albay Aydemir'in uzanan eline kendi elini zoraki bir biçimde uzatırken başını başka bir yöne çevirdi, bakışlarını başka noktalara uzattı. Teğmen taburu adıyla anılan son sınıf öğrencilerinin oluşturduğu şeref kıtasını teftişinden sonra konukları başbakanı, ev sahipleri Harp Okulu'nun şeref salonuna aldılar. Şeref salonunda bir hoş geldiniz kahvesi ikram etmek istediler İnönü'ye. İsmet İnönü ilk kez o an baktı komutan Aydemir'in yüzüne. Yemeğinizi yemeye geldim dedi. Önce yemeğimizi yiyelim. Başta Aydemir, arkada Harp Okulu'nun öteki yetkilileri ve öğretmenleri İnönü'yü üst kata çıkardılar, yemek salonuna aldılar. İnönü başını arkaya çevirdi ve kime konuştuğunu aldırmadan sordu. Bu ne böyle dedi. Ben yemeğimi öğrencilerle birlikte yemek istemiştim. İsmet İnönü'nün asker kimliği ve asker ses tonuyla sorduğu sorusunu komutan Talat Aydemir bir politikacı kimliğiyle ve bir politikacı ses tonuyla yanıtladı. Bugün ders programındaki bir düzenleme nedeniyle yemeklerini bir saat erken yedi öğrenciler dedi. Zaten ailelerinizle birlikte yemek şerefi bu suretle arkadaşlarıma ve bendenize kalmış oldu. Yan odadaki biz gazeteciler baş konuktan ya 2 ya da en fazla 3 dakika sonra başladık yemeğimize ve çorbamızı henüz bitirmiş patatesli köftemize yeni başlamıştı ki yan odadakilerin yemeklerini bitirip odadan çıktıklarını gördük. Alt kattaki şeref salonuna gitmek üzere merdivenleri inerken özel kalem müdürü Necdet Calp'a sokuldum. Sayın paşamız ne kadar da çabuk yedi yemeğini Necdet Bey dedim. Necdet Calp şimdi yeri değil sonra konuşuruz anlamında bir işaret yaptı. Bir şey yemedi ki çabuk yemiş yavaş yemiş olsun dedi. Bir çorba içti. Herkese afiyet olsun deyip ayağa kalktı. Şeref salonunda İsmet İnönü kimsenin ev sahipliği ikramını beklemeden bir kanepeye oturdu. Kahvesini özel kalem müdürü Necdet Calp'ten istedi. Biraz sonra kahvesi geldiğinde karşısında oturan tüm komutanlar ve öğretmenler arasında yaşça en gencini ve rütbece en tazesini yanına çağırdı. Gel bakalım yanıma binbaşı dedi. Salondaki en genç subay arkalardaki yerinden fırladı, İsmet İnönü'nün karşısına topuklarını birbirine vurdu. Emredin sayın paşam dedi. İnönü en babacan ses tonuyla sordu. Adın ne senin bakayım binbaşı? Yanıt emredersiniz der gibi geldi. Bahtiyar Yalta sayın paşam. İnönü yine babacan bir tavırla sordu. Sen sigara içiyorsun değil mi Yalta binbaşı? Binbaşı Bahtiyar Yalta birden kıpkırmızı kesildi. Hayır, içmiyorum Sayın Paşa. İsmet İnönü eliyle birkaç kez kanepeyi okşar gibi yaparak işaret etti. Gel şuraya, yanıma otur ve bir yeni harman sigarası yak dedi. Sonra da dumanı burnuma doğru üfle, hadi bakayım. Binbaşı Bahtiyar Yalta kanepede İsmet Paşa'nın yanına oturdu. Cebinden bir paket yeni harman sigarası çıkardı, yaktı ve utancından kat kat kırmızı kesilerek sigarasının dumanını İsmet İnönü'nün burnuna doğru üfledi. Günde kaç paket içiyorsun Yalta binbaşı? Bahtiyar Yalta ilk yalanında ısrar etti. Sigara içmiyorum sayın paşa. İki paketi hiçbir zaman bulmuyorsun değil mi? Hayır sayın paşa. Aman aman sayısına çok dikkat etmek lazım. Aynı günde ikinci pakete başlamamak lazım. Bugünkü gençlerin geyik muhabbeti dedikleri türden bir muhabbet başladı İnönü Paşa ile Yalta Binbaşı arasında. İnönü aslında Bahtiyar Yalta Binbaşı ile konuşmuş olmak için onunla konuşuyor değildi. Başta komutan Albay Talat Aydemir olmak üzere karşısındaki komutan ve öğretmenlerle konuşmuş olmamak için, hatta onların yüzlerine bile bakmamak için sadece Bahtiyar Yalta ile konuşuyordu. Tam o sırada pencerelerden büyük bir gürültü geldi. Bu sesin ne olduğunu sordu İnönü. Albay Aydemir yanıt verdi. Arazide tatbikat var bugün Sayın Paşam dedi. Öğrenciler araziye çıkıyorlar. Harp okulunun giriş katındaki şeref salonunun pencereleri arkadaki avluya bakıyordu. Avluda ise harp okulunun tüm öğrencileri battle dress denilen tatbikat kıyafetlerini giymişler, sırt çantalarından mataralarına kadar tüm donanımlarını kuşanmışlar, düzenli bir biçimde yürüyüşe geçmişlerdi. Postallarının tabanlarını kaplayan kabara adlı ve leblebi büyüklüğündeki demir parçaları avlunun beton zeminine bölük bölük indikçe gök gürültüsünü bastırabilecek yoğunlukta bir gürültü çıkıyordu ortaya. İsmet İnönü elindeki kahve fincanı hızla ve hırsla önündeki sehpaya bıraktı. Ok gibi yerinden fırladı ve bir anda sadece görünümüne değil davranış biçimine de egemen olan garip bir öfkeyle kapıya yürüdü, koridora çıktı. Necdet Çal portmantodaki paltosunu güçlükle yetiştirdi. Hatta tam kapıdan çıkarken güçlükle giydirebildi İnönü'ye. İnönü çevresindekilerin arasından binanın arka bölümüne geçti. Avluda öğrencilerin büyük bir bölümü yürüyüşe geçebilmek için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Yürüyüş sırası gelenler ise bir tank ya da bir lokomotif gücüyle avludan çıkıyorlardı. İsmet İnönü şapkasını sallayarak ve sesinin var gücünü kullanarak "Merhaba asker!" diye bağırdı. Fakat öğrencilerden karşılık alamadı. Çünkü kabaraların betonda çıkardığı gürültü başka bir sesin duyulmasına olanak vermiyordu. Bir kez daha "Merhaba asker!" diye bağırdı İnönü ve yürüyüş halindeki öğrencilerden yine bir karşılık gelmedi. Kenarda bir adım arkasında duran komutan Talat Aydemir İnönü'nün yanına sokuldu, kulağına yaklaştı. "Sizi duymuyorlar Sayın Paşam!" dedi. "Çok gürültü var, sizi duymuyorlar." İnönü başını çevirip de sağ kulağının dibinde Talat Aydemir'i görünce sağ elini baş parmağı aşağı gelecek biçimde ters çevirdi, avucunu Aydemir'in göğsüne yapıştırdı ve tüm gücüyle onu arkaya itti. "Çekil bakayım sen yanımdan," dedi. Talat Aydemir birinci derece göz ve kulak tanıyımdır sendeleyerek arkaya çekildi. İnönü ise kendini tankın ya da lokomotifin önüne atarcasına bir cesaretle öğrencilerin önüne attı. Bir elini havaya kaldırarak "dur" işareti yaptı. Bölük çakı gibi durdu İnönü'nün karşısında. "Merhaba asker." Öğrencilerin "sağ ol" yanıtı dört yanı binayla kapalı avluya açılan tüm pencerelerin camlarını şıngırdattı. "Nasılsınız?" "Sağ ol." "Siz de sağ olun." İnönü yana çekildi ve biraz önce durdurttuğu bölüğü yeniden harekete geçirdi. "Bölük ileri marş." Ve önünden geçen tüm öğrencilerin saygı selamlarını şapkasını havada tutarak karşıladı. Onları arazideki tatbikatlarını uğurladı. İnönü son sıranın arkasından kendi de çıktı avludan ve tek kişiye veda etmeden başbakanlık makam otomobili olarak kullandığı küçücük Opel'ine doğru yürüdü. Opel'in tam kapısından girerken harp okuluna yaptığı ziyaretinin izlenimlerini öğrenmemizin mümkün olup olmayacağını sordum. "Kağıdın kalemin hani nerede?" diye sordu. Zati Sungur'un tavşan çıkaran maharetiyle cebimden bir anda kağıdımı kalemimi çıkardım. "Harp okulunda bugün, vaktiyle harp akademisinde yaşadığım günlerimi yaşadım," dedi ve Opel'ine girdi. Harp akademisindeki günleri, ihtilal planları hazırlamakla geçen İnönü, o gün o sözünün anlamını kavrayabilenlere, harp okulunda ihtilal planları hazırlandığının ön haberini vermiş oldu. İnönü'nün harp okulunda verdiği haber, o günden tam 3 hafta sonra 22 Şubat'ta patladı harp okulunda. İsmet İnönü'nün Talat Aydemir'i sevmemesi için geçerli nedeni vardı. Talat Aydemir ve arkadaşları cezaların en büyüğünü gerektirecek başarısızlıkla sonuçlanan ihtilal suçunu işlemelerine karşın sadece orduyla ilişkilerinin kesilmesiyle kaldılar. Bu işin içinden hiçbir ceza almadan sıyrılabildiler. Çünkü 22 Şubat gecesi Başbakan İsmet İnönü ihtilalcilere iki babalık birden yaptı. Önce bir baba nasihatinde bulundu. "Kan dökmeyiniz," dedi. Sonra bir baba büyüklüğü gösterip bir baba bağışlaması yaptı. Ardından da bir baba sözü verdi. "Kan dökmeden bu işten vazgeçerseniz orduyla ilişkilerinizin kesilmesi dışında hakkınızda hiçbir cezai işlem yaptırmam." Dünyada hiçbir ihtilalciye nasip olmayan bu hoşgörü sayesinde Talat Aydemir ve arkadaşları başlattıkları fakat başaramadıkları bir ihtilal sonunda ellerini kollarını sallayarak serbestçe evlerine döndüler. Talat Aydemir Harp Okulu komutanlığından da ordudan da ayrılmasına karşın beraberliğini hep korudu arkadaşları ve harp okulu öğrencileriyle 21 Mayıs 1963 tarihinde bir ihtilal girişiminde daha bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın o gecenin sabahında radyoda yayınlanan bildirisinde kullandığı Talat'ın 3,5 askeri deyimi özellikle Aydemir yanlısı askerlerin üzerinde çok olumsuz bir etki yaptı. Yıllar sonra Orgeneral Sunay'ın arkadaşım olan oğlu Doktor Attila Sunay açıkladı. Babam da şaşırmış o 3,5 asker deyimini radyoda duyunca dedi. Bildiriyi radyoda bir an önce okunması için acele olarak eliyle hazırlarken rakamla 3 ve 5 yazmış. İki rakamın arasına da virgül koymuş. Babam Talat'ın 3-5 askeri diye bir ifade kullanmak istemiş ama bildiriyi radyoda okuyan Ali Elverdi 3 ve 5 rakamları arasında bir de virgül görünce bunu Talat'ın 3,5 askeri diye okumuş. Değişik açılardan bakıldığında Talat Aydemir'in iki ihtilali de hep değişik özellikler göstermiştir. Dünya ölçüsünde bakıldığında bir evin alt katındaki komşunun üst katındaki komşusuna karşı yaptığı dünyanın ilk ve son ihtilalidir. Tanklı, tüfekli, subaylı, askerli tam bir ihtilal olmasına karşın tek kişinin bile cezalandırılmadığı dünyadaki ilk ve tek ihtilaldir. Türkiye ölçülerinde ise bu iki ihtilalden birincisi Türkiye'de karşısında direniş gören ilk ihtilaldir. İkincisi ise Türkiye'de karşısında direniş gören son ihtilaldir. Her iki direnişin ikisi de ordudan gelmiştir. Devletin üst katında küskünlük olmaz. Üzerinden tam 32 yıl geçtikten sonra bugün bile adının darbe mi, ihtilal mi, devrim mi yoksa basit bir müdahale mi olduğu konusunda çok kişinin kesin bir şey söyleyemediği 27 Mayıs konusunda değil 32 yıl sonra, üzerinden 32 gün geçtikten sonra bile çok kişi kesin bir şey söyleyemiyordu. O günlerde de adını bilemediğimiz 27 Mayıs'la ilgili kesin bilgimiz 27 Mayıs'ın neye karşı yapılmış olduğuydu. Yolda iki arkadaş karşılaşmaya görsünler, birbirlerinin halini hatırını sormadan 27 Mayıs'ın neye karşı yapıldığını sorarlardı birbirlerine. Ve çok zaman sorularının yanıtını da aynı anda birlikte verirlerdi birbirlerine. 27 Mayıs sabaha karşı yapılmıştır. 27 Mayıs konusunda şakayla karışık da olsa hiç değilse kesinlikle bildiğimiz bir nokta vardı ama ondan 11 yıl sonra gelen 12 Mart konusunda şakayla da sululukla da ciddilikle de ister karışık ister barışık hiçbir şey bilmiyorduk. En yakınlarımıza bile 12 Mart neye karşı yapılmıştır diye soramıyorduk. Çünkü bu soruya kimsenin verebileceği bir yanıt yoktu. 12 Mart olayı radyonun saat 13 haberlerinde patladığı için 12 Mart neye karşı yapılmıştır sorusuna sabaha karşı yapılmıştır yanıtı da verilemiyordu. O zaman da başbakan olan şimdiki başbakan Süleyman Demirel şapkasını alıp başbakanlık makamını terk etmek zorunda bırakıldığı için önceleri biz de sanmıştık ki 12 Mart başbakan Süleyman Demirel'e karşı yapılmıştır. Fakat bir iki gün sonra CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit radyodan da yayınlanan bir televizyon görüşmesinde 12 Mart bana karşı yapılmıştır iddiasını ileri sürünce tüm akan sular durmuş, Türkiye'nin gündeminin başına Demirel'e mi, Ecevit'e mi sorusu gelmiş oturmuştu. 12 Mart'ın Başbakan Süleyman Demirel'e karşı mı yoksa CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit'e karşı mı yapıldığı sorusunu sorumlumuz yapıp bu konuya bir çözüm bulabilmek için çok zaman kafa yorarken, arada sırada da yazı tura atarken bir anda ortaya sürpriz bir isim çıktı. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. Kim çıkardı, ne amaçla çıkardı öğrenemedik ama 12 Mart'ın kendisine karşı yapıldığı kişiler listesine Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın da eklendiğini gördük. Türk halkı Türkiye'nin tüm sorunlarını sollayan 12 Mart kime karşı yapıldı sorusuna bir çözüm aramakla uğraşırken 12 Mart'tan olumlu ya da olumsuz biçimde fakat birinci derecede etkilenen kişiler de birbirleriyle uğraşmaya başladılar. 40 yıllık Cumhuriyet Halk Partili Profesör Nihat Erim, Genel Başkan İsmet İnönü'den izin aldıktan sonra partisinden istifa edip bir anda bağımsız sıfatının sahibi, iki vakit sonra da bağımsız başbakan sıfatıyla Süleyman Demirel'in başbakanlık koltuğunun yeni sahibi olunca, insan ne kadar demokrat olursa olsun yine de insandır. Süleyman Demirel de pek ender de olsa arada bir unuttuğu demokratlığını o anda da geçici olarak unutuverdi ve kim korkar şey kurttan cesaretiyle, kim inanır böyle bağımsızlığa anlamlı çokça sert, çokça da mert bir demeç verdi. Vay sen misin böyle bir demeç veren? Devlet Bakanı İsmail Arar, TRT'nin meclis bürosu müdürü Hüsamettin Çelebi'nin Süleyman Demirel ileride yeniden başbakan olabilir mi sorusuna güldürmeyin beni diye yanıt verince, Süleyman Demirel zaman zaman unuttuğu demokratlığı yerine bu kez Kanuni Sultan Süleyman kimliğini giyindi ve Sen misin sataşan bana? Öyleyse al sana, al sana kararlılığıyla Cumhurbaşkanı Sunay'a da, Başbakan Erim'e de, irili ufaklı bakanlara da ver yansın yaylım ateşine başladı. Sonuç mu ne oldu? İki aşamalı sonucun birinci aşamasında eski Başbakan Süleyman Demirel, yeni Başbakan Nihat Erim ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile küsmüş oldu. Birinci aşama ile ikinci aşamanın arasındaki pek de uzun sayılmayan sürede İsmet İnönü'yü CHP Genel Başkanlığından düşürüp yerine kendi geçen Bülent Ecevit'in sanki bu elimi yetmezmiş gibi üstüne üstlük bir de halk arasındaki sevecenliği tam gaz yayılmaya başlayınca, ona dur demenin demokrasiye saygısızlık olacağını düşünen kimi etkin çevreler Ecevit'e dur deyip hem içeride hem dışarıda çirkin olacağımızı Ecevit'in karşısındaki Demirel'e gaz veririz. Böylece ona hem Ecevit'i marke ettirmiş oluruz hem de demokrasiye naçizane de olsa bir katkıda bulunmuş oluruz gibi bir formülü uygulamak istediler. Ama ortada kocaman bir engel vardı. Bu engel de ne onunla ne de onsuz olunan Süleyman Demirel'in kendiydi. Halkın bir çeşit oksijen üretim kaynağı demokratik rejim yokluğunda sadece halkı oksijensiz bırakmakla kalmıyor. Ne gariptir, kendisini ortadan kaldıranlarda da bir nefes darlığı ve oksijen gereksinimi oluşturuyor. Bu oksijen yüklü atmosferi ülkeye yeniden getirebilmek için işbaşı yapması gereken kişilerin başında Süleyman Demirel yer alıyordu. Fakat talihsizliğe bakın, devletin üst katı kadro halinde Süleyman Demirel'le küs idi. Süleyman Demirel de devletin üst katıyla küs idi. Ülkeye oksijenli rejimin gelebilmesi için Süleyman Demirel ile devletin üst katı arasındaki buzdağının kesinlikle eritilmesi gerekiyordu. Bu görevde buzdağının Demirel yamacına değil devlet yamacına düşüyordu. Netekim devlet devletliğini gösterdi ve Çankaya Köşkü'nde bir barışma yemeği düzenlendi. Yemekte devletin üst katıyla Süleyman Demirel barışmakla kalmayacaktı sadece. Bayan Atife Sunay ile Bayan Nazmiye Demirel de kocaları yüzünden aralarına giren kara kediyi kovma fırsatı da bulacaklardı o gece. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın eşi, o günlerin Türkiye'sinin first lady'si Sayın Atife Sunay, bir yıl öncesine kadar bayanlar klasmanında kendinden hemen sonra gelen o günlerin second lady'si Sayın Nazmiye Demirel'i telefonla aradı ve gelecek hafta köşkteki yemeğe beyefendiyle birlikte kendisini de mutlaka beklediğini söyledi. Süleyman Demirel akşam eve geldiğinde, "Merhaba Nazmiye Hanım, ben geldim." diyerek gelişini müjdeledikten sonra "Neyin var, neyin yok?" olduğunu sordu eşine. Nazmiye Demirel köşkten gelen telefonu Atife Hanım'ın büyük bir iştenlik ve özlemle kendisini de beklediğini söyledi eşine. "Allah Allah, hayırdır inşallah?" dedi Süleyman Demirel ve kendisine bu konuda bir davet ulaşmadığını söyledi. "Belli ki bu akşam ya da yarın sabah muhakkak davet edileceksiniz beyefendi," dedi Nazmiye Demirel. "Kararınız ne olacaktır? Davetlerini kabul edecek miyiz? Köşke yemeğe gidecek miyiz?" Süleyman Demirel bir an bile duraksamadı. "Elbette gideceğiz hanımefendi, elbette gideceğiz," dedi. Ve son bir yıl içinde tüm Türkiye'nin ezberlediği bir cümlesini ilk kez 20 yıl önce o akşam eşine söyledi. "Devletin üst katında küskünlük olmaz," dedi. Devletin tepesini oluşturan büyüklerimiz bir hafta sonra devletin çatısı Çankaya Köşkü'nde bir araya geldiklerinde birbirlerine baktıkları gözleriyle birbirlerini görmüyorlar, omuzlarının üstünden, bedenlerinin arkasından Süleyman Demirel'i arıyorlardı. Sonunda beklenen an ve beklenen kişi geldi. Konukları ilk karşılayan Bayan Sunay oldu. İştenlikle sevdiği Nazmiye Demirel'i görünce Süleyman Demirel'i unuttu. Aylardır görmediği arkadaşının boynuna sarıldı. Sesleri hala kulaklarımda duran şapur şupurlu öpücüklerle aradaki ayların özlemini giderdi. Süleyman Demirel'i ise Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay karşıladı ve konuğunun koluna girdi. Cumhurbaşkanının kolunda salonun yanındaki özel odaya giderken Süleyman Demirel salonun özel bir bölümünde kendilerine ayrılan yerde oturan ve o günlerde artık yorulmaya başlamış olan İsmet İnönü'nün ve eşi Mehbibe İnönü'nün yanlarına giderek kendilerine hoş geldiniz dedi. Sonra tekrar koluna giren Cumhurbaşkanı Sunay'ın eşliğinde özel odaya girdi. Cumhurbaşkanının oğlu Doktor Atilla Sunay'ın arkadaşı olduğum için Çankaya Köşkü'nde özel bir dokunulmazlığım vardı. Hiçbir gazetecinin alınmadığı bu özel toplantıya da gazeteci kimliğimle değil, Doktor Atilla Sunay'ın arkadaşı olmamın dokunulmazlığıyla girebilmiştim. Hiçbir görevlinin bu kimliğin sahibi bana "Nereye gidiyorsunuz?" diye soramayacağını bildiğimden Sunay ile Demirel'in arkasından bu özel odaya ben de girdim ve dondurulmuş siyasal yaşamda hiçbir etkinliği yokmuş gibi görünen sıfatsız Süleyman Demirel'in hem de Cumhurbaşkanı'na meğer hem de nasıl bir koşul ileri sürebilecek denli etkinlik taşımakta olduğunu gözlerimle gördüm. Odaya önce Başbakan Profesör Nihat Erim girdi ve Süleyman Demirel'in elini sıkarak ona "Hoş geldiniz," dedi. Başbakan Erim ve eski başbakan Demirel, Cumhurbaşkanı Sunay'ın tebessümle izlediği birkaç dakikalık ayaküstü görüşmesi yaptılar. Profesör Erim, tekrar görüşmek dileklerini bildirerek odadan ayrıldıktan yarım dakika kadar sonra içeri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler ve onun arkasında sırayla 12 Mart muhtırasına imza koyan tüm orgeneraller girdiler. Ve Süleyman Demirel'in elini sıkıp kendisine hoş geldiniz dedikten sonra odaya girdikleri sırayla odadan çıktılar. İkinci Dünya Savaşı Missouri Savaş Gemisi'ndeki imza töreniyle resmen bitmişti ya. İşte o an o olay geldi aklıma ve ister devrim, ister ihtilal, ister müdahale deyin, adına ne derseniz deyin, takvimdeki adıyla 12 Mart gününde resmen o akşam bitti. Devletin tepesinin Süleyman Demirel'le barışmaya geldiği devletin çatısı Çankaya Köşkü'nde. Sayfa 85. İdamdan öteye hükmün geçmez. Türkiye için 1992 yılının Ocak-Şubat'ı neydiyse, 1966 yılının Ağustos'u da o idi. Hatta o yılın Ağustos'unun uğursuzluğu 1966 yılının Ocak-Şubat'ının uğursuzluğundan daha da uğursuzdu. Muş'un Varto ilçesinde büyük bir deprem olmuştu ve dile bile kolay değil. Tam 3000 yurttaşımızı kaybetmiştik o 1966'nın o uğursuz Ağustos'unda. Bakkal Hüseyin dükkanının enkazı altından çıkarabildiği 2 kilo kadar leblebi ile bir o kadar kuru üzümü akarsuda uzun uzun yıkamış, şimdi de eski gazetelerden yaptığı bir örtünün üstüne yayarak fırına börek sürmüşçesine bir çalımla güneşin altında kurumaya bırakmıştı. Güneş akşama kadar kaybolmazdı, bunları kurutmaya yetebilirse akşam yemeğiniz benden dedi. Yok, kurumazlarsa şansınıza küsün. Güneş leblebi ve kuru üzümleri akşama kadar kurutmaya yetmemişti. Kaderde o akşamda şansımıza küsmek varmış sanarken foto muhabiri arkadaşım Hüseyin Kırcalı yepyeni bir öneri ileri sürdü. Gel gidelim devlet çadırına, dağıtmadıkları yiyecek maddelerinden isteyelim dedi. Kaç gündür buralardayız, açlıktan öleceğiz neredeyse. Devlet çadırında bizi bir devletin bir ilçedeki üst düzey görevlileri ile başta İmar ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü olmak üzere Ankara'dan gönderilen önemli görevliler karşıladılar. Dıştan göründüğü gibi içi de çok büyüktü devlet çadırının. İçeri girer girmez sol tarafta bir çamaşır ipinin ucunda çerçeveli bir Atatürk fotoğrafının sallandığını gördüm. Soracağımı biliyorlardı. O nedenle ben sormadan açıkladı içlerinden biri. Çadırın bu bölümünü mahkeme olarak kullanıyoruz dedi. Şu okul sıraları sanıkların oturmaları için. Karşısındaki şu sıraları da yargıç kürsüsü niyetine kullanıyoruz. Çadırda duvarı olmadığı için Atatürk'ün resmini asacak yer bulamadık tabii. Çadırın üstüne gördüğünüz gibi bir ip tutturduk. Atamızın resmini de o ipin ucuna bağladık. Böylece mahkememizde bir Atatürk resmimiz oldu. Mahkemenin tam karşısında gözlerimle görmeme karşın inanamadığım büyüklükte bir konserve piramidi vardı. Şimdilerde kimi süpermarketlerde gördüğümüz biçimde konserve kutularının üst üste konulmalarıyla yapılan bu piramitteki konserve kutularında yabancı ülkelerden gönderilen yiyecek maddeleri vardı. İşlerinden biri o manzarayı da soracağımızı tahmin etti ve biz sormadan açıkladı. Bu kutularda mis gibi inek eti olmasına rağmen kimseye bir tane bile veremedik dedi. Çünkü halk arasında bunlar domuz eti diye bir dedikodu yayılmış. Kimse konserve et almak istemiyor. Konserve kutularının büyük bir bölümünün üstünde şeftali, erik, elma gibi meyve resimleri gördüm. Kutulara yaklaştım ve üzerlerindeki şu yazıyı okudum. Confettura di frutta fresca. Anlayabilmek için ayrıca İtalyanca bilmeme hiç gerek yoktu. Bu kutuların üstünde taze meyve marmeladı yazılı dedim. Bunların için dağıtmıyorsunuz halka? Kamu görevlileri sen yanıtla, sen yanıtla dercesine bir ifadeyle birbirlerinin yüzlerine baktılar. ''Vallahi isterseniz ben açıklayayım gerçeği.'' dedi işlerinden bir başkası. ''Önce et konservelerini dağıtmaya başlamıştık. Bu kutulardaki et domuz eti diye halk et konserve kutuları almayınca marmelat konservelerini de almak istemedi. Galiba halk arasında bunlar domuz marmeladı diye bir dedikodu yayılmış. Kimse almak istemeyince dağıtamadık. Evde kaldı bunlar.'' Devlet çadırında o gece karnımızı bir güzel doyurduk. Ayrılırken yüzümüzü kızarttık, 3 kutu daha marmelat istedik. Diş kiramızla çıktık devlet çadırından. Ertesi sabah Hüseyin Kırcalı ile Varto'daki tüm dostlarımıza üçer beşer dakikalık hal hatır sorma ziyaretleri yaptık. Her gittiğimiz yerde de taze meyve marmeladı konservelerini çıkardık. Hem üzerlerindeki erik, elma, şeftali resimlerini gösterdik hem de tahrik edercesine sorduk. Nereden çıkardınız domuz marmeladı lafını dedik. Bir yanda burada hepimiz açlıktan ölelim. Aptal mısınız siz? Varto'da halk o gün öğleye doğru devlet çadırının önünde uzun bir kuyruk oluşturdu. ''Şu domuz eriği tatlısından bana da verin bakayım. Domuz şeftalisinin reçelini pek methettiler. Bir de biz bakalım şu domuzun tadına. Benimkiler elmalı olsun. Devlet çadırındaki kocaman konserve piramidi o gün akşama doğru yengen oldu. Ve hem Bartollar aptal olmadıklarını kanıtladılar, hem de bu yardım malzemelerini halka dağıtmak için ta Ankara'lardan kalkıp gelen kamu görevlileri, Varto'ya gelişlerinin hiç değilse 10. gününde görevlerini yapabilme olanağına kavuştular. Varto depreminin üzerinden bir aydan fazla bir süre geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da Varto'ya geldi. Vartolulara geçmiş olsun dedi. Cumhurbaşkanı Sunay Varto'ya aslında daha önce gelmeyi çok istemiş ama programda İran gezisi olduğu için ve daha önce geliyorum dediği İran Şahı'na şimdi gelemiyorum demesinin yakışık almayacağını bildiği için Bartollara geçmiş olsun ziyaretini İran gezisi sonrasına bırakmıştı. Ve İran gezisi dönüşünde uçağı Türkiye sınırını geçer geçmez dümen kırdı ve Ankara yerine Elazığ'a indi. Elazığ havaalanında uçaktan sadece Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve başyaveri Albay Turgut Bahadır indiler. Uçak başta Bayan Atife Sunay olmak üzere İran gezisinde Cumhurbaşkanı'nın tüm refakatçileriyle birlikte Elazığ'dan havalanıp Ankara'ya doğru uçarken Cumhurbaşkanı Sunay da Elazığ havaalanında mülaki olduğu yeni refakatçileriyle karayolundan Muş'a gidiyordu. Muş'ta İmar ve İskan Bakanı Haldun Menteşoğlu deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bir briefing verdi ve heyet Varto'ya geldi. Varto'nun 1 kilometre dışında özel surette inşa edilen çadır kente yerleşti. Çadırkent, Cumhurbaşkanı Sunay için kurulan özel çadırdan başka kendisini refakat eden tüm kişiler için kurulmuş çadırlardan oluşuyordu. Bu çadırların orta yerinde ise 15 metre kadar uzunlukta yan yana iki çadır daha vardı. Bu uzun çadırlardan biri dinlenme için kullanılan lobi çadırıydı, öteki ise lokanta çadırıydı. Beni ise en çok Cumhurbaşkanı'nın yatacağı çadır ilgilendiriyordu. Çadırkent'teki görevlilere bu konuda bir soru sorduğumda devlet sırrı kovanına çomak sokmuşum gibi bir tavırla karşılaştım. Baktım olacak gibi değil, lobi çadırında Cumhurbaşkanı'nın ikinci viski kadehinde bitirmesini bekledim, yanına sokuldum. Dünyada ve tarihte bir çadırda yatacak ilk ve tek Cumhurbaşkanı siz olacaksınız Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Emir buyurun da siz çadırda yatarken bir fotoğrafınızı çekeyim, yani kimse engel olmasın bana. Sunay başyaveri Albay Turgut Bahadır'ı çağırdı yanına. O an üçüncü viskisini bitirmişti. Akşam yemekten sonra yatmaya giderken Mete de gelecek bizimle dedi. Ben ona yatakta birkaç uyuma pozu vereceğim. Yardımcı olursun Mete'ye. Yemekten sonra Cumhurbaşkanı Sunay ile çadırına doğru birlikte yürüdüm. Başyaver Turgut Albay bir adım arkamızdan geliyordu ve elindeki fenerle bizim yolumuzu aydınlatıyordu. Bak iki çadırı birleştirmişler. Birini yatak odası yapmışlar, birini de soba odası dedi Sunay. İki çadırdan birinde soba kurulmuştu ve bir görevli sürekli odun atıyordu. Öteki çadırda ise pirinç bir karyola kurulmuştu. Ben bir süre dışarıda bekledim, sonra içeri çağrıldım. Cevdet Sunay yatakta yatmış, yorganı ve battaniyeleri boynuna kadar çekmişti. Ellerini başının altında kenetlemiş, beni bekliyordu. Böylesi iyi ise çek dedi. Hemen bir fotoğrafını çektim. İstersen beni tam uyurken göstermek, istersen gözlerimi de kapayayım, uyuyormuş gibi yapayım dedi. O konuda zahmet etmemesini rica ettim ve yatakta bir iki pozunu daha çektim. Sonra da iyi geceler dileyip huzurundan ayrıldım. Cumhurbaşkanı Sunay sabah Varto'da halka bir geçmiş olsun konuşması yaptıktan sonra kendisini Ankara'ya götürecek uçağa binmek üzere tabii yine karayolundan Erzurum'a hareket etti. Deprem bölgesindeki geçmiş olsun gezisinde Cumhurbaşkanı Sunay'a çeşitli rütbedeki generaller de refakat ediyorlardı. Varto-Erzurum arasındaki karayolunda bir tren görünümünde kimi zaman yer yer kıvrılarak, kimi zaman dümdüz bir çizgi olarak ilerleyen kim bilir kaç otomobillik konvoyumuz Hınıs dolaylarında birden duruverdi. Konvoydaki otomobillerde bulunan resmi görevliler, gönüllü görevliler ve biz basın görevlileri görevlerimiz gereği bir anda otomobillerimizden fırladık, Cumhurbaşkanı'nın otomobiline doğru koşmaya başladık. Konvoyun başına vardığımızda Cumhurbaşkanı Sunay'ın da otomobilinden indiğini gördük. Sunay yolun kenarına doğru yürüdü ve durdu. Karşısında yolun kenarının bittiği yerde başlayan bir tarlada kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle bir köyün tüm halkı, Cumhurbaşkanlarının huzurlarına çıkabilmiş olmalarının verdiği o tarifsiz heyecanı yaşıyorlardı. Sunay generallik günlerinde elinden bırakmadığı asasını Cumhurbaşkanlığının ilk yıllarında da ya alışkanlıktan ya da askerlik günlerinin anısına saygısından zorunlu olmadıkça yanından ayırmıyordu. Bir haftalık İran gezisinde hiç kullanmaya fırsat bulamadığı için bir çeşit özlem duyduğu asasını köylülere doğru uzatarak sordu. Söyleyin bakalım, yolumu neden kestiniz, beni neden durdurdunuz? Tümü adına konuşması için köylüleri tarafından önceden görevlendirildiği anlaşılan yaşlı bir kişi iki adım attı. Köylülerinin iki adım önüne geçti ve saygısında kusur etmemeye özen göstererek Cumhurbaşkanı'na daha fazla yaklaşmadı, durdu. Önce topuklarını birleştirdi, sonra ellerini yanına yapıştırdı ve başını sert biçimde öne eğip kaldırarak selamını verdi. Köyümüzün gözle görülen yamaçlarından geçmektesiniz. Köyümüze şeref bahşetmiş bulunuyorsunuz, şan bahşetmiş bulunuyorsunuz muhterem reisi cumhurumuz. Yaşı 75 ile 80 arasında bir yerdeydi. Saçları ve sakalı bembeyazdı. Doğu güneşinin tüm yakıcılığını yüzünün bakır renginde yansıtıyordu. Daha fazla saygılarını sunamadı. Çünkü Sunay onu susturdu ve ne istediğini lafı uzatmadan söylemesini emretti. Bizim köyümüz ilerideki şu dağın tepesinde görülen köydür dedi. Depremden en çok hasar gören köylerden biri de biz olduk. Fakat bir aydan fazla zaman geçti. Bugüne kadar köyümüze hiçbir yardım gelmediği gibi hasar tespiti de yapılmamıştır. Burada gördüğünüz tüm köy halkımız perişandır. Cumhurbaşkanı Sunay yanında duran İmar ve İskan Bakanı Haldun Menteşoğlu'na döndü. Siz dün Muş'ta bana verdiğiniz briefingde hasar tespiti yapılmamış köy kalmadığını, hatta en ücra köye bile yardım gönderildiğini söylemiştiniz Haldun Bey dedi. Bakın vatandaş ne diyor? Bakan Haldun Menteşoğlu topuklarını birbirine yapıştırdı, ellerini yanına yapıştırdı ve bedeninin bel üstünde kalan bölümünü öne eğerek asker selamıyla abartmalı bürokrat selamı karışımı bir selam verdikten sonra Cumhurbaşkanı'nın sorusunu şöyle yanıtladı. Kendileri yalan söylüyorlar muhterem Cumhurbaşkanım. Bakan Menteşoğlu'nun bu yanıtı üzerine Cumhurbaşkanı Sunay asasını karşısındaki köylünün yüzüne doğru sallayarak onu sert bir biçimde azarladı. Karşımda yalan söylemeye utanmıyor musun be adam dedi. Allah senin belanı versin. Bundan sonrasında gözlemlerimi de katarak değil, sadece ses alma aygıtımda kaydedilmiş konuşmaları yazarak naklediyorum. Allah bizim belamızı zaten vermiş. Yetmemiş, daha vereceği var ki seni benim karşımda böyle konuşturuyor. Madem daha vereceği belamız varmış, o halde toptan versin de hepimiz birden bulalım belamızı. Alın şunu karşımdan, götürün şunu karşımdan. Birkaç resmi görevli kişi ihtiyar köylüyü belinden kavramak için atıldılar. Biri kavrayabildi. Öteki iki kişi köylülerin arasına daldılar, yol açtılar. Bakır tenli, aksakallı, aksaçlı köylüyü belinden kavrayan görevli, belinden kavranılan bir insanın kaldırılabileceği kadar yukarı kaldırdı. İki arkadaşın açtığı yoldan köylülerinin en arkasındakinin de arkasına doğru taşımaya başladı. Köylülerinin oluşturduğu topluluğun başları hizasında belden üst bölümünün kayarcasına geçtiği görülen yaşlı köylü çevik bir hareketle bedeninin o görünen bölümünü geri çevirdi. Cumhurbaşkanına döndürdü ve sesinin var gücüyle şöyle bağırdı. Götürseler götürseler en son idamlığıma kadar götürürler, ondan öteye de senin hükmün geçmez. Cumhurbaşkanı Sunay, Bakan Menteşoğlu ve kimi resmi görevliler o gün Erzurum'dan özel bir uçakla Ankara'ya döndüler. Biz gazeteciler geceyi Erzurum'da geçirdik. Sabah havaalanına gittik. Öğle saatlerinde Ankara'ya uçacak uçağın gelmesini bekledik Ankara'dan. Uçak geldi, arkadaşlarımı uğurladım ve tren istasyonuna gittim. Uçak yolculuğu benim için değildi o günlerde. 1,5 mu desem, 2 mi desem, 2,5 mu desem, Erzurum'dan Ankara'ya kaç günde geldiğimi inanın şimdi hatırlayamıyorum. Saatler, günler, geceler süren bir tren yolculuğu bu. Ses alma aygıtımla kaydedilecek bir taraf yok ki basayım düğmesine, söyleyeyim size harf harf.